Ayrım 4. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 41. İkinci ilk kurşun. İkinci ilk kurşun hem yoruma pek açık değil, hem bürokratla yurttaş ayrımının bütün ayrıntılarını ışık tutacak ölçüde farklı. Savaşla geçilemeyen Çanakkale, mütareke ile geçilir geçilmez İngiliz zırhları hiç zaman yitirmeden Karadeniz'e çıkar. Ve 24 Aralık 1918'de öncelikle Batum'u işgal eder. Artık savaş sırasında Çar'a yardım gerekçesine sarılan, Çanakkale geçilemediğinden önleyemedikleri Çar'ın düşüşüyle 1917 Sovyet devriminden sonra amacı gizlemek yersizdi. Karadeniz yolu açılır, Anadolu kıyıları işgal edilirse İran üzerinden Kafkas petrol havzasına yerleşen İngiliz-Fransız birlikleriyle Amerikan gönüllülerinin güvencesi sağlanır. Daha önce İran ve bırakışma koşullarına aykırı olarak işgal edilen Irak petrol alanları, eksenin en güçlüsü ABD, İngiltere ve Fransa'nın savaş ganimeti olarak tapulanır. Ve artık ABD Başkanı Wilson'ın başkanlığında Paris'te toplanabilir. Yıktıkları köhne imparatorlukların mirasını istediklerine, istedikleri gibi dağıtabilirlerdi. İngilizler ancak ondan sonra Samsun ve çevresini işgale kalkar. Kalkar kalkmaz da Anadolu'nun güneyinde Fransızların başına gelenle yüzleşmek zorunda kalır. Önzabit Astemin Hamdi Efendi makineli tüfek takımını peşine takarak kışlasından çıkar, limanı ateş hattının içine alacak biçimde yamaca oturur, başlar tarrakaya. Ne dreadnought ve kuvvetlerden bir asker inebilir, ne kıyıya bir sandal yanaşabilir. İlk evrede Merzifon yolunu tutanı dışındaki İngiliz birlikleri gemilerinde çakılır kalır ve koskoca İngiltere Devleti fehimesi Ilgaz, Küre ve Canik koyaklarına saldığı o birliği ister istemez Topal Osman'ın kuvvacı milislerini yem eder. Astemin Hamdi Efendi teslimiyet merkezinin kesin emriyle kışlasına tez dönmüştür. Ama onun attığı ilk mermilerden sıçrayan kıvılcımlar Karadeniz dağlarında Kuvayi Milli ateşini tutuşturmuş, tek tek yanan ateşler, kıyıcılığı dillere destan olan Topal Osman'ın çevresine toplanmaya başlamış, gün günden kabaran alev dalgası çok kısa zamanda Karadeniz'in dört bir yanını sarmıştır. Karadeniz, Karadeniz olalı böyle kabarmamış olmalı ki, ortalık allak bullak olmuş, yetik İngiliz birliğinin ağıtına eklenen Pontus eşkıyasının acı çığlıkları Paris'ten dünyaya nizamat verenlerin kulaklarını zonklatmaya başlamıştır. Yunanistan'dan gönderilen desteğin çoğu gemilerde yakılmış, Patrikhane'den gelen silahların çoğuna el konulmuş ve işgal güçlerini çaresiz bırakmıştır. Karadeniz bölgesinde kargaşa vardır. Kendilerine devlet vaat edilenler kalkışmış ama Kuvayi Milli çetelerince kıyıma uğratılmışlardır. Merzifon yolunda olup bitenler işgal güçlerini acize düşürmüş ama kendilerinden aciz Osmanlı işgal tehdidini ciddiye almıştır. Sonunda yereldeki acizle birleşen merkez ve Paris acizi Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı her türden kırım, kıyım ve kargaşayı önlemeye tam yetkili olarak göndermek zorunda kalmış, yetki belgesinde hiçbir izi yok. Tam tersine saldırırken en önde, gerilerken en arkada kaldığından her çarpışmasını yengiyle sonuçlandıran tek Osmanlı generali. Ama varsın bazılarının sandığı gibi padişah, hatta görevlendirilmesinde onayı olduğuna göre işgal komutanlığı bilerek göndermiş olsun. Elleri ayakları dert görmesin, çok iyi etmişler. Halkın dehasıyla önderin dehasının kavuşmasını sağlayarak ulusal kurtuluş büyüsünün kapısını ardına kadar açmışlar. Artık sadakatini ihaneti ortak edecek ölçüde kullaşan istediğini düşünebilir. Mustafa Kemal Paşa söndürmeye gönderildiği Karadeniz yangınını kongreler ve meclisin dev körüğüyle daha bir yaymış. Anadolu'yu tutuşturmakla kalmayıp düveli muazzamayla hempalarını hiçbir destek görmeden bozguna uğratmıştır. Bu savı pekiştirmek için ünlü Sovyetler Birliği yardımını biraz açmakta yarar var. TBMM ülkesinin 2/3'ünün işgal altında olduğu Eylül 1920'de Erzurum'daki 15. kolordusuna bir emir verir. Birlik Kazım Karabekir Paşa komutasında karargahından çıkar. Hem Ruslar çekilince Ermenilerin işgal ettiği Evliye-i Selase 6 ili kurtarır, hem Bakü ve Batum'a yerleşmiş İngiliz-Fransız birlikleriyle Amerikan gönüllülerini denize döker. Hem de Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı işgal eder. Ama İtilaf kuvvetlerinden el koyduğu 500 binin üzerinde silah ve mühimmatını Batum'dan İnebolu'ya taşımaktan yoksun olduğunda o an fark eder. Kazım Karabekir Paşa, TBMM adına bir yandan Gümrü anlaşmasını yaparken bir yandan Sovyetlerle anlaşır. 330 bin silah ve mühimmatın İnebolu'ya sevki ve 4 milyon altın karşılığında. İşgalindeki 3 ülkeyle bu kez ileride Moskova'da Türk-Sovyet dostu olarak pekişecek Kars Antlaşması'nı yaparak birer Bolşevik hükümet armağan eder. Onlar da Rus gemileri silahları taşımaya başlarken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne katılır. Böylece Wilson'ın o dönem ezilmişlerinin ünlü sakızı 14 ilkesinden biri halkların yazgısını belirleme hakkı dumanı tüterken gerçekleşmiş olur. Üçüncü ilk kurşun. İzmir'in 15 Mayıs 1919 sabahı Yunanlar tarafından işgali pek bilinen bir gerçektir. Pek bilinmeyense 15 Mayıs'ın bir devir teslim olduğu. Asıl işgalin 14 Mayıs 1919 günü öğleden sonra saat 4'te Arizona zırhlısından üstemen Perrault komutasında çıkan Amerikan deniz piyadeleri tarafından gerçekleştirildiğidir. Bu devir teslim Osmanlı mirasından bağış dağıtan Paris Konferansı ve ABD Başkanı Wilson, başat üyeler İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Cumhurbaşkanı Raymond Poincaré çok olasıdır ki Anadolu halkını cezalandırmak istedi. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a ülkeyi kurtarsın diye padişah gönderdi mantığı bunu pek sindirmez. Ama o mantık bile bir gün sonra Samsun'a gidecek Mustafa Kemal Paşa'nın işini iyice kolaylaştırmak için yapıldığını savlayamaz. Çünkü mantığı ne kadar çarpıtırsanız çarpıtın, Akdeniz'de Karadeniz'de başlayan direnişlere bir cephe daha eklemek, üstelik bir nice bağış görünümünde olursa olsun bunu kendi eksiğini tamamlar biçimde Birinci Dünya Savaşı'nın hiçbir cephesine katılmamış bir devlet ileri yürütmeye kalkışmak en çarpık mantığı da çarpıtabilir. Ancak İzmir 14 Mayıs günü saat 16'da Amerikan deniz piyadeleri tarafından işgal edilmiş, 15 Mayıs 1919 sabahı Yunan birliklerine devredilmiştir. Zaten Yahudi maşatlığında mezarlık 15 Mayıs sabahına kadar süren Reddi İlhak mitingi bu sayede gerçekleşmiş. Genel kabule göre pasaport iskelesinde İzmir Metropoliti Hristostomos Efendi'nin kutsadığı Yunan Birliği, Zito Venizelos sevinçleri ve alkış arasında Efsun yürüyüşüyle vilayet konağına varmak üzereyken Ege'nin genel kabulüyle o mitingin söylemcilerinden Hasan Tahsin tarafından atılmış. Pasaporta kadar gerileyen Yunan Birliği, Amerikan deniz piyadelerinin desteğiyle derlenip toparlanmış, ilkin Hasan Tahsin'i, sonra Zito Venizelos diye bağırmayan subayları öldürmüş. Konakta Sarı Kışla'nın gönderlerine Yunan bayrağını öyle çekmiştir. Çekmiştir ya, o ilk kurşun Toros ve Antitoroslarda tek tek yanan ateşleri Bozdağlara da sıçratmıştır. Mozaiğin bütünü. Ege Kuvayi Milliyesi'nin çok bilinmesinin gerekçesi şu: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluşu örgütleme süreciyle çakışması. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin Ulusal Ant, Misak-ı Milli ilanı 16 Ağustos 1919'da Ege'nin bütün miting ve kongrelerini birleştiren Alaşehir Kongresi'nin Batı Cephesi'ni 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin Mustafa Kemal Paşa başkanlığında heyeti temsiliye kurması, 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgaliyle 18 Mart'ta Meclisi Mebusan'ın dağıtılması, 19 Mart 1920'de heyeti temsiliye başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın 15 gün içinde 4 Nisan 1923'te Ankara'da toplanacak Kurultay adını alması önerilen ama seçim beyannamesinde selahiyeti fevkaladeye malik olağanüstü yetkili meclis olarak tanımlanan İstanbul'dan kaçabilenlerle o beyanname gereği yeni seçilenlerin bazılarının, daha da önemlisi Sovyetler Birliği'ni oluşturan Türk Cumhuriyetlerinin 60'a aşkın temsilcisini elçilik kurulu olarak getiren Aralov'un gecikmesi nedeni ve bu temsilcilerin oy hakkı olmaksızın meclise katılması. Hatta bazılarının zaman zaman katiplik yapmalarıyla tam bir Türk kurultayı olarak 23 Nisan 1920'de 350 üyelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 115 milletvekiliyle açılması, telaşlanan işgalcilerle kaygılanan işbirlikçilerin bile içine sinmeyen oldu bitti. 10 Ağustos 1920 Sevr'de yatması, Anadolu'nun ırk, din ve hatta mezhep ayrılıklarına dayalı paramparça, rengarenk Bizans mozaikleri gibi site devletlerine dönüştürülmek istenmesi, Kuvayi Milli'nin tek tek dağlarda yanan ateşleri bir bütün haline getirme azim ve kararı ve emperyalizm için hazin bir son, Türkiye'nin mazlum uluslara örnek yoksun, yoksul halkı için çağdaş uygarlığa giden yolun başlangıcını oluşturmak gibi bir şansı olmuştur. Bilinmekte ki her Kuvayi Milli toplantı, miting ve kongresi "Partici değiliz, tallahi" diye başlamış, ileride kurulacak ordunun "Çekirdeğiyiz, tallahileri" ile sürdürülmüştür. Nitekim TBMM toplanır toplanmaz ilk işlerden biri düzenli ordu kurmak olmuş ve böylece Ege Kuvayi Millisi'nin açtığı Batı cephesi TBMM emrinde düzenli ordu birliklerine dönüştürülmüştür. Bu sürecin bütün ayrıntıları neredeyse günü gününe TBMM tutanaklarına geçmiştir. Yalnız bu yargıyı açmak gerekir. Türkiye üzerine düşünce ya da eylem üretmeye kalkışanları sürekli yanıltan açık o durum tutanaklarıdır. Çünkü hemen tamamı her meşrebe şerbet sunacak biçimde oy birliğinden söz eder. Bakılması gereken o sonuç tutanakları değil, onları zaman zaman katı bir diktanın kanıtı gibi görüp gösterenleri demokrasi dersi verecek gizli oturum tutanaklarıdır. Ve bugünün Türkiye'sinin karşılaştığı her açmazın nasıl çözüleceği de içinde. Direnişe kul olarak başlayan insanların, yaman birer yurttaş, hilafet ve saltanata taparca bağlı olanların kas katı cumhuriyetçi oluşlarının trajik öyküsü o oturumlarda apaçık ortaya çıkar. Ve herkes görür ki bunca demokrasi deneyiminden sonra bile hiçbir demokrat liderimiz o oturumların 24 saatine dayanamaz. Hiçbir demokrasi havarisi eninde sonunda zülfiyare dokunur kaygısıyla hiçbir doğruyu aynı açıklıkla söyleyemez. En doğrusu o oturumları o meclisin başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya anlattırmak. Bizim meclisimiz dünyanın en demokrat meclisidir. Ben vicdanen arz ediyorum ki yüce meclisi oluşturan üyelerin her biri bütün düşündüklerini söylesin. Bütün eleştirilerini yapsın. Gördükleri bütün sakıncaları belirsin. Eksiğimiz çok. Bunları açık oturumda tartışırsak vatana zarar verme kaygısıyla arkadaşlarımızı vicdan serbestliğinden, fikir özgürlüğünden yoksun bırakmış oluruz. 6 Mayıs 1922 Cumartesi 2. Gizli Oturum. Kulun anlayamadığı. O meclisin başkanının en azılı muhaliflerinin yurtseverliğinden zerre kadar kuşku duymamasına bundan güzel kanıt olabilir mi? Bir soruysa, duysa da oraya ölümle dirimden geçerek gelmiş olanın umuruna girer mi? Yanıtı belli olmayan başka bir sorudur. Her şey bir yana, asıl yanıtlanması gereken soru şu. Yandaşı karşıtıyla böylesine özgür ve egemenlik düşkünü insanların bilinçaltında kendi çıkarına, toplum zararına bir küçücük heves ve istek olabilir mi? Olmazsa her gizli toplantı kem gözlerle delik kulaklardan uzak, eksikliklerin kıran kırana tamamlandığı, fazlalıkların dişe diş budandığı gizli oturumlarla karara bağlanır. Ona karşın alınan kararı içine sindiremeyenlerin katılmadığı açık oturumlarda bir sunuş, bir lehte, bir aleyhte, bir üzerinde konuşmayla oylanır. Oy birliği karar ya da yasa haline gelince de bilmeyenlerin torba ağızları açılır. Kemal diktatördür. Kişisel özgürlük, toplumsal eşitlik, kamusal adalet ve ulusal egemenlik adına gözünü kırpmadan canını pazara sürmüş Kemalistler de onun aciz kulları. Yani helva dövücünün hık diyicileri. Öyle mi? Öyle de 600 yıllık Osmanlı kulları, üstelik gerçek efsane Çanakkale savaşları da içinde, hiçbir çarpışmasını yitirmediklerini sağladıkları bir savaşın sonunda, düveli muazzama temsilcilerinin karşısında neden teslim olmuş da Kemalist Kuvayi Milli hırp diye ayağa kalkıvermiştir. Birinin derdi saltanat, hüneri kulluk. Birinin derdi yurt, ödevi yurttaşlık olduğundan. Huvayi Milli adı üstünde ulusal güç, bütün bir ulus topyekün kalkışmamış olsa böyle bir yakıştırma mümkün olur mu? Her şey bir yana Erzurum ve Sivas kongreleriyle TBMM'de başkan seçilen Mustafa Kemal'di. Paşa o çağın dünyasında bir Alaaddin miydi ki kulları lambasından istiklali tam devi olarak çıksın ve dünyanın bütün efendilerini yenebilsin. Bugünün tuzu kuruları için Ulusal Kurtuluş Savaşı bir mucizenin masalı sayılabilir. Kapitalizmin emperyalizmine karşı kalkışan bir halk hem çağdaş ilişkileri hem kuru tuzları için tehlikelidir. Ama tarihin hükmünü değiştirmeye kalkanı değişmeyeceğini bileniyle hangi akıl saptırma saftalığına kim inanır? İnanmazsa Kuvayi Milli'nin şansının Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'in şansının Kuvayi Milli olduğunu anlar. Birbiriyle buluşan iki dehanın ürettiği gizil gücün düzenli ordu kuracağını da birinci ve ikinci yönünü savaşlarını vereceğini de. 26 Ağustos 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyeceğini de bilir. Ve o emirle başlayan büyük taarruzun 30 Ağustos'ta zafer, 9 Eylül 1922'de İzmir, Mondros'ta Sevr gereği işgali uğrayan ama topyekün kalkışmaya katılan bütün illerin geri alınışıyla sona ermesi, hemen ardından ahi örgütünün kaldırılışından beri yitirilen 400 yıllık arayı kapatmanın, yani çağdaş uygarlığı yakalayıp aşma ivecanliğine kalkışması kaçınılmazdı. O da tıpkı Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi evre evre hazırlanacak ve kotarılacaktı. Çünkü o gün orada çoktan dürülmüş olan Osmanlı'nın defteri bir daha açılmamak üzere tarihin çöplüğüne atılıyor, Cumhuriyet'inki açılıyordu. O sürecin ayrıntısı çok kişi tarafından çok değişik biçim ve biçimlerde çok dediklendi. Onları yinelemeden toptancılığa sığınıp göğsümüzü gere gere haykırabiliriz. Türkiye'nin ulusal kurtuluş savaşı bütün bu nedenlerle hala ilk ve tektir. Yoksun, yoksul ve kadını erkeğinin iki katı bir toplumun dünyanın bütün efendilerine karşı topyekün kalkışmasını, dünya efendileri bol para, donanımlı asker, yıldırıcı silahlarıyla toptan üstüne geldikleri halde aynı anda ve salt kendi gücünün tükenmez kaynağından beslenerek hepsine birden çektiği sopanın unutulmaz destanını bugün de tek başına simgelemektedir. Elbette 50. yılını geride bırakan ve bütün bir günü Amerika'yı ABD egemenliğinden demokratik yola çekip alan Küba devrimi. Vietnam'ın önce Fransa'yı sonra ABD'yi yenen egemenlik savaşını, Afganistan'ın Sovyet işgalinden kurtuluşunu, Polonyalı Gdansk işçilerinin direnişiyle başlayan Berlin duvarının yıkılmasıyla gerçekleşen Sovyetler Birliği çözülmesini, yaklaşık 50 yıldır bıkıp usanmayan Filistin ve güncel trajedi Irak direnişini o övünç unutturamaz. Ama aynı toptancılıkla denilebilir ki bunların her birinin arkasında ya iki süper güce bölünmüş bloklardan birinin açık ya da dünya dengesine ağırlık koyma hevesindekilerin dolaylı yardım, destek ve katkısı vardır. Oysa Kurtuluş Savaşı'nı olağanüstü kılan yendiği 7 düvelin ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, 1917'ye kadar Rusya, uyduları Ermenistan ve Yunanistan başı çekenlerinin o günde, bugün de en güçlü ve tek blokta birleşmiş olmalarıdır. İşte o tek bloktan oluşan dev kurtuluş destanının sonunda yoksun, yoksul Keloğlan'a yenilmiş, Anadolu topraklarına soktuğu 1 milyon askerin 700 binini yitirerek boğazların gerisine çekilmiştir. Destanın tanıkları, bu yoksun, yoksul ve mazlum bir halkın ürettiği olağanüstü bir destandır. Ve bu destan öylesine güçlüdür ki eninde sonunda herkesi kendi çevrene çekmiştir. Örneğin Çarlık Rusyası'nın baskı ve zulmüne karşı ulusal duygu ve bilince erken uyanan Türkçülüğün babaları Yusuf Akçura ile Ağaoğlu Ahmet sonuçta kendi kimliklerinin gereğini yerine getirmiş sayılabilir. Ama Durkheim pozitivizminden sen ben yokuz, biz varız toplumsal bileşimine ulanan Kürt kökenli Ziya Gökalp'i Türkçülüğün esaslarını Ermeni asıllı Agop, öncesinde Vartanyan iken Atatürk'ün verdiğiyle dil açarı, Türk dilinin en etkin bilgeliğini, Yahudi Avram Galanti'nin Bodrum Kuvayi Milli Kuruculuğuna, Hitit yasaları yorumculuğunu eklemesini, Rum asılı tıp bilgini Vaset Efendi'nin milli eğitim yandaşlığından Artin Cebeli, Bedros Zeki, Daniel, David Meşulam, Diamandi Keçioğlu, Gaddeyanu, Gurdikyan, Kegorg Simkeşyan, Mihran Mihri, Teologos, Trian Tafilos, Uziel, Yuşa Elne Kave Bey ve efendilerin Cumhuriyet kültüne katkıları unutulabilir mi? Bir kült, dil, tarih, hukuk, bilim ve eğitim düzleminde kaldı, kültür ve sanat değerlerine dönüşmedi mi? Yüzyıllar boyu durağanlığı sürdürebilir. Ne var ki her bakış açısının kendine kanıt sayabileceği kültür ve sanat ürünleri de aynı yerin esininden doğmuştur. Örneğin 1919 Mayıs'ında Sultanahmet mitinginde kitleleri coşturan söylemci, 1919 Eylül'ünde ulusal kurtuluşu Amerikan mandasında gören düşünce insanı Seviye Talip, Handan, Yeni Turan ve Mevut hüküm yazarı Halide Edip Adıvar'a 1920 Nisan'ında o halkın ateşten gömleğini giyip omuz omuza çarpışınca gizil gücünü bütün boyutlarıyla göstermiş, toplumun en alt katmanından ateşten gömlek, kalp ağrısı, vurun kahpeye, Zeyno'nun oğlu, dağa çıkan kurt gibi başyapıtlar çıkarmıştır. Has yazarlarımızdan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, duyarlılığının geniş gönlüne ilk anından beri desteklediği Kuvayi Milli'yi bir üst yapı kimliğiyle 1922 Eylül'ünde İzmir'in Göztepe'sinde Uşakizade Muammer Bey'in Körfez'i kucaklayan köşkünde zafer çelengiyle ışıl ışıl Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aydınlık yüzüyle bir avuç aydının cahil, yoksul ve bağnaz topluma karşın ürettiği bir mucize olarak yerleştirmiş. Kiralık konak, Nur Baba gibi kuyumcu ustalığıyla cihan şümül bir imparatorluğun çöküş hüznü haline getirdiği romanlarına üstenci bakışın vazgeçilmez başyapıtı Yaban'ı eklemiş. Ahmet Celal'in çağdaş uygarlığı yakalama düşünü, İkar'ın güneşe ulaşma hayaliyle bağdaştırmış. Ancak Halide Edip'in geçmişinden soyunup aralarına girince, gördüğünden yoksun kalınca, o yenge çelenginin büyüsünde Aydın Önder ya da çağdaş İkar'ın kas tüyü kanatlarının mumunu, halk denilen cahil ve bağnaz güneşin nasıl erittiğiyle Aydın'ın hüsranını anlatmıştır. O yoksun, yoksul, mazlum, cahil ve bağına salkın, salt kapitalizmin emperyalizmini değil, damat Ferit Paşa kışkırtmasıyla saltanat, daha da önemlisi hilafeti savunmak adına baş gösteren ve İzmit'ten göneni, oradan geçtiği Manyas'ta Aznavur Ahmet'in ilk, daha sonra İngiliz ve Yunan destekli peygamber ordusu Allah'ın askerleri olarak dinsiz, imansız, Bolşevik kemalistleri ezmek için iki kez daha ve sonuncusunda Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu ve Gerede'yi de içine alarak neredeyse bütün Marmara bölgesini kapsayan iç savaş deneyimini, Yozgat'ta Çapanoğlu isyanını, Zile'de dava vekili Ali, görevden uzaklaştırılan nahiye müdürü Naci ve İhsan Beylerin, hilafet ve saltanat dışında kimsenin cihada kalkışamayacağı savının, İnegöl ve Denizli'de eski yargıç Kahraman Seyfi, Hacı Tevfik, Kara Hacıoğlu Salih, Feyzullahoğlu Ahmet, Şirvanlı oğlu Nakip, Ahmet Ziya, Saraçoğlu Hacı Salih, Oda Başıoğlu Halil, Şirvanlı oğlu Gıyas efendilerle emekli jandarma binbaşısı Namık Bey'in başı çektiği Yunan padişahımız Efendimizin emriyle geliyor. Direnme karamdır gerekçesiyle teslimiyetini bastırdığını bilmeyen çok. Bu yüzden kendini farklı, hatta zamane modası üstün sayan pek çok zavallının üstenci yanlışıyla 80 yıl sonra Kemalist Kuvayi Milli ile cenkleşen kişi, kitle, parti ve iktidarların olabileceğini görmüşçesine anlatmıştır. Ama Halide Edip gibi neredeyse başından sonuna yaşamadığından mucizeyi halkın gizil gücünün ürettiğini ve o türü de içinde her cenkleşmeden yengeyle nasıl çıkardığını sezemeyen bir başyapıt yazmıştır. O ateşle sınav sürecinde Erenköy Lisesi'nde müdürdü. Çeşitli İstanbul liselerinde Türkçe ve Fransızca öğretmenliği nedeniyle İstanbul dışına çıkamayan Reşat Nuri Güntekin, asithanenin saf ve temiz kalabilmiş okumuşlarının bütün iştenliğini çalı kuşunun feridisi aracılığıyla Anadolu'ya uçurmuş, bir sevda hüsranıyla da olsa İkar'ın düşlerine toplumsal bir yol açmayı başarmıştır. Cahil ve bağnaz halk, güneşine erişimin yöntemi eğitimdi. İkinci ders. Artık ikinci derse geçebiliriz. Tarih 3 Ekim 1922'dir. Tarih tersine dönmüş, 30 Ekim 1918 Mondros'undan o güne 4 yıl geçmiştir. Marmara'nın küçücük limanı Mudanya'nın tren istasyonunda Büyük Britanya hükümeti adına General Harrington, İtalya hükümeti adına General Monbelli, Fransa hükümeti adına General Charpy, Yunanistan adına İsmet Paşa'nın isteğiyle görüşmeden çıkarılan General Mazarakis ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İsmet Paşa. 11 Ekim 1922'ye kadar bırakışma koşullarını görüşürler. Paşa'nın ağzından generallerin önündeki kağıtlara geçen her sözcük on binlerin kan ve canından süzülmekte ve hiç kuşkusuz bütün ezilmişlerin diretirlerse umudun bütün kanatlarını takarak tarihin geleceğine yolculuğa çıkabileceklerini kanıtlamaktadır. Yunan kuvvetleri Doğu Trakya'yı derhal boşaltacaktır. Müttefik kuvvetleri bundan sonraki 30 gün içinde çekilecektir. Anadolu'daki müttefik kuvvetleri barış görüşmelerinin sonuna kadar kalabilecektir. Güncelden bakarak ilk bırakışma için sorulan soruyu yinelemekte yarar var. Aksine davranmak Düveli Muazzama'nın elinde miydi? Kişi aklına gelebilecek her türlü soruyu Mondros ve Mudanya'daki konum, durum, tutum odağından yanıtlarsa yanını seçmek kolaylaşır. Ya kuldur, teslimiyetten güven ve huzur duyar, ya tam yurttaştır, egemenliği için gözünü kırpmadan ölmeye kalkar. Cumhuriyet'in 84. yılında kulluğu seçerse süklüm püklüm gideceği Kabe, Mondros ve Sevr. Yurttaşlık bilincinde ise kaçınılmaz uğrağı Mudanya ve Lozan'dır. Bilgi yarışmasına çok elverişli bu ikilemi uzun uzun tartışmak yerine her ikisini de kendi varlık ve yaşamlarında benimsemiş insanların ağzından örneklemekle yetinelim. Başvuru kaynağımız ilk meclisin gizli oturumlarında Mudanya bırakışmasını izleyen günlerde İngilizlere sığınan Halife Sultan Vahdettin'in kaçışına ilişkin görüşmeler. Tarih 18 Kasım 1922 Cumartesi. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. 4. Gizli Oturum. Başbakan Rauf Bey. Efendim, 17-11-1922 tarihli İstanbul'dan Refet Paşa'dan bir telgraf aldık. Onu okuyorum. Vahdettin Efendi bu gece saraydan kaybolmuştur. İstanbul komutanı ile emniyet müdürünü soruşturma ve önlem için saraya gönderdim. Telgraf uzun. Konu üzerinde görüş çok. Birkaç kısa örnek her şeyi anlatmaya yetiyor. Vehbi Efendi, Kangırı. Bir kafiri veli seçen adam mümini halife olamaz. Tahttan inmiştir. Önce bu fetva alınmalı. Sonra hemen tahttan indirilip yeni halife seçilmeli. Şeriye vekili Vehbi Efendi. Bugün halife makamında olan bir adam, yabancı bir adam, yabancı bir düşmanın korumasına sığınarak hilafetten fiilen vazgeçmiştir. Elbette sesleri. Buna göre yeni bir halifenin seçimi Müslümanların üzerine vaciptir. Ve Müslümin de bugün yüce meclistir. Necati Bey, Lazistan. Tanrı'ya şükürler olsun. O yüce hilafet makamını kirleten adam defolmuş gitmiş. Bugün bu kutsal günü gördüğümüzde ne mutlu. Görüşmenin özeti kendisine halifelik yakıştırılan meclisin başkanından. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara. Bu meclis Türkiye milletinin meclisidir. Bunun sıfatı, bunun yetkisi yalnız Türkiye halkının, Türkiye milletinin, devletinin duygularına, kararlarına bağlıdır. Bu meclis kendisine, bütün İslam dünyasına yaygın bir güç veremez efendiler. Bu bağlamda bu meclisin başkanlığında bulunacak kişinin de olsa olsa temsil edeceği şey yalnız Türkiye'ye ait olabilir. Nitekim 30 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye için aldığı bir karar, hem yenenin yenilmişe gösterdiği hoşgörünün bir daha vurgulanması, hem teslimiyetle direncin farkı, hem de tarihin hükmünün onaylanmasıdır. Artık Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş, yeni Türkiye onun yerini almıştır. Türk'ün Karabaht'ı ağarmış, kem talihi dönmüştür. Kurtuluş savaşçıları bu yeni durumun bütün gereklerini uyacaklardır. Düveli muazzama yenilgisinin yeli, içteki efendilerin postunu uçuracak, halife ümmeti, saltanatın kulu bir toplumdan, egemen bir ulus, cumhuriyetin yurttaşı bir toplum üretme yolunda dev adımlarla ilerleyecektir. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılır. Taht ve tacını yitiren her kudre sahibi hazan yaprağına döner. Boğazların sahibi İslam'ın halifesi gibi. 17 Kasım'da Vahdettin İngilizlerin Malaya zırhlısı ile firar eyler. Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur. Ulus egemenliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanır ve meclis kendisine biat eden Abdülmecit Efendi'yi 18 Kasım 1922'de halife seçer. Dünyanın efendileri barış istemek zorunda kalmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya barışına katkıda bulunmaya hazırdır. Ve o günün dünyası 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan kentinde buluşur. Bu hem Paris Konferansı'nın Osmanlı İmparatorluğu'na kendi salyasını verdirmek için kıvançla gerçekleştirdiği Sèvres dayatmasının şık rövanşı, hem ABD'nin başkanlığındaki süper güçlere karşı mazlum milletleri tek başına koruma mucizesinin yaşama geçmesidir. Bu saptama bugünün teslimiyetinden bakarak bir övüncün abartısı gibi görülebilir. Olasıdır ki aşağıdaki örnekler uluslararası ilişkilerde kılıç hakkının ne olduğunu bilmeyenlerin öğrenmesine katkıda bulunur. 4. ayrımın sonu, sayfa 52.